Ayrım 24. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 288. 16. Bin bom büfe. Sakın hakkını yedirme. Ağustos sonunda Raiha kocasına Vuralların yakını Trabzonlu bir eski lokantacının Mevlüt gibi birini iş vermek için aradığını söyledi. Mevlüt para sıkıntılarının yine Aktaşların sofrasına konu olduğunu utançla anladı. Raiha. Senin gibi hem lokantadan, yemekten anlayan hem de dürüst birini arıyorlar. Bu zamanda İstanbul'da böyle birini bulmaları kolay değil dedim Mevlüt'a. Sakın maaş pazarlığı yaparken hakkını yedirme. Bak bu kızların da hakkı kalır diye bir laf da söyledim. Çünkü Mevlüt'ün müdürlüğe başladığı günlerde Fatma da ilkokula başladı. Açılış törenine Mevlüt'le gittik. Kasımpaşa'daki Piyale Paşa İlkokulu'nun bahçe duvarının kenarına bizi dizdiler. Müdür bu okul binasının ta 450 yıl önce Akdeniz'de Fransızlardan, İtalyanlardan adalar fetheden paşanın konağı olduğunu, paşanın bir düşman gemisine tek başına saldırıp gözden kaybolduğunu, herkes esir düştü zannederken gemiyi tek başına nasıl ele geçirdiğinin hikayesini anlattı. Ama öğrenciler onu dinlemiyor, aralarında konuşuyor ya da başlarına geleceklerden korkarak anılarına babalarına sokuluyorlardı. Fatma diğer öğrencilerle el ele tutuşup okula girerken korktu. Ağlamaya başladı. Binanın içinde kaybolana kadar arkasından el salladık. Bulutlu serin bir gündü. Geri dönerken yokuşta Mevlüt'ün gözlerindeki yaşları ve kurşuni bulutları gördüm. Eve uğramadan doğru müdürlük yapmaya büfeye gitti. Bir tek o gün öğleüstü tekrar Kasımpaşa'ya indim. Okulun kapısından Fatma'yı alıp eve getirdim. Öğretmeninin bıyığına ve sınıfın penceresine takılmıştı aklı. Sonraki günler mahalledeki başka kızlarla birlikte okula kendi gidip geldi. Raiha'nın yarı şefkat, yarı alaycılıkla söylediği müdür kelimesini Mevlüt değil, ilk olarak iş yerinin sahibi Trabzonlu Tahsin Patron kullanmıştı. Aslında kendisi küçük büfesinde çalışan 3 işçisine, işçi güzel bir kelime olmadığı için eleman dediği gibi, elemanlarının da kendisine patron değil, bir Karadenizli'ye yakışacağı gibi kaptan demelerini isterdi. Ama bu istek, büfede çalışanların ona daha çok patron demelerinden başka bir sonuç vermemişti. Mevlüt kendisine yapılan iş teklifinin patronun elemanlarına duyduğu güvensizlikten kaynaklandığını kısa sürede anladı. Tahsin patron her akşam evde ailesiyle yemeğini yedikten sonra dükkana gelip müdürüm dediği kişiden kasayı devralmak istiyordu. Son 2 saat kasaya kendi bakar, dükkanı kendi kapardı. İstiklal Caddesi'nin üstündeki günde 24 saat açık olan kalabalık ve hareketli büfelerin aksine yan sokağın içlerindeki bimbom büfenin önünden akşam saatlerinden sonra yalnızca yolunu şaşıranlar, sarhoşlar ve sigara, alkol arayanlar geçiyordu. Mevlüt'ün işi her sabah 10'da dükkana gelip kasaya oturmak, akşam 7.30-8'e kadar paralara ve hesaba sahip çıkmak ve dükkanda işlerin yolunda gittiğini gözlemekti. Ana caddeden uzak, dar, küçük bir dükkan olmasına rağmen bimbom büfe kötü çalışmıyordu. Müşterileri ara sokaklardaki iş yerlerinde, fotofilm laboratuvarlarında ve reklam şirketlerinde, şarkılı türkülü pavyonlarda ve ucuz lokantalarda çalışanlar ve gelip geçerken uğrayıverenlerdi. Ama evhamlı patron elemanlarının bir şekilde kendisini aldattığından pireleniyordu. Patronun huzursuzluğunda zenginlerin hizmetlerini gören yoksulların sürekli hile yaptıklarını düşünmelerinden daha gerçek bir yan olduğunu Mevlüt kısa zamanda hissetti. Patronun Mevlüt'ü dikkat etmesi için uyardığı en yaygın hile biçimi elemanların aynı miktarda ekmek, kaşar peyniri, kıyma, turşu, sucuk, domates salçası ile belediyenin izin verdiğinden ve patronun öngördüğünden daha çok sayıda sandviç yapmaları ve aradaki farkı cebe atmalarıydı. Tahsin Kaptan bu hileye karşı Mevlüt'a gururla açıkladığı bir önlem geliştirmişti. Bimbom'a sandviç ve hamburger ekmeği veren Tayfun Fırını'nın Rizeli sahibi kaptana her gün telefon edip o günkü sayıları tek tek bildiriyor, böylece çalışanların kaşardan çalarak daha çok tost, kıymadan çalarak daha çok hamburger yapmalarının önü alınmış oluyordu. Elemanlar aynı şeyi portakal suyu, nar suyu, elma suyu gibi şeylerle de yapabilirlerdi ve burada bardak sayısını sabitleyen dost bir fırıncı da olmadığı için Mevlüt'ün gözlerini dört açması gerekiyordu. Mevlüt'ün asıl dikkat etmesi gereken şey, 5 yıl önce büyük bir yenilik olarak bütün şehirde kullanılmaya başlayan yazar kaşaya fis yazdırmadan tek bir alışverişin yapılmamasıydı. Kaşardan ne kadar çalarlarsa çalsınlar, portakal suyuna tezgah altından ne kadar şekerli su koyarlarsa koysunlar, en sonunda kasadan fiş aldıkça kaptan asla aldatılamayacağını düşünüyordu. Fişsiz alışverişe karşı önlem olarak kaptan arada bir kimsenin tanımadığı bir dostunu dükkana yolluyordu. Gizli büfe müfettişi bir şeyler yedikten sonra herkesin İstanbul'da sürekli yaptığı gibi fiş istemez deyip kasadan indirim istiyordu. Kasadaki müdür fiş kesmezse parayı cebe attığı ortaya çıkıyor ve bundan önceki müdür olduğu gibi derhal işten atılıyordu. Mevlüt elemanlarına bir yol bulsalar Trabzonlu patronlarını aldatacak fırsatçılar gibi bakmadı. Onları hep birlikte yüzdükleri ekmek teknesinin iyi niyetli çalışanları olarak gördü. Her zaman gülümser, arkadaşlarının başarılarını takdir etmekten zevk alır, nar gibi kızarttın tostu yahu aferin ya da maşallah kıtır kıtır oldu döner derdi iştenlikle. Dükkan o gün iyi işlemiş ve ciro yapmışsa, akşam patrona yüzbaşıya tekmil veren bir er gibi hesap verirken iştenlikle gururlanırdı Mevlüt. Her akşam dükkanı patrona teslim ettikten sonra koşa koşa eve gidiyor, Raiha'nın önüne koyduğu bir kase mercimek ya da tarhana çorbasını büfede bütün gün göz ucuyla seyrettiği televizyona yine göz ucuyla bakarak kaşıklıyordu. Büfede herkes istediği gibi tost, dönerli sandviç yiyebildiği için Mevlüt eve aç dönmez, evdeki yemeği gözünde büyütmez, çorbasını içerken Fatma'nın ders kitaplarını ve beyaz kağıtlı defterlere Mevlüt okula giderken defterleri sarı saman kağıdındandı, küçük ama çok güzel el yazısıyla yazdığı harfleri, rakamları ve cümleleri okumaktan büyük zevk alırdı. Yine her zamanki gibi her akşam haberler biterken evden çıkıyor, 11-11.30'a kadar sokaklarda boza satıyordu. Müdürlük geliri olduğu için ne bozayı daha çok satayım diye kendini zorluyor, ne de Haliç'in öte yakasındaki eski mahallelerde yeni müşteriler bulmak için köpeklerin kendisine diş gösterip hırladığı ücra sokaklara giriyordu. Yazın bir akşam dondurma arabasıyla Efendi Hazretleri ve öğrencilerini ziyaret etmiş, onlardan aldığı bir tepsi üstündeki ince belli çay bardaklarını aşağıdaki dondurma arabasından dondurma koyduktan sonra sohbet ihtiyacı duydukça kapılarını çalmış, kış soğukları başlayınca da ziyaretlerini boza bahanesiyle sürdürmüştü. Buraya ticareti için değil, sohbeti için geldiğini vurgulamak için de üç ziyaretçinin birinde dondurma ya da bozadan para almayacağını onlara kabul ettirmiş, bir başka ziyaretçi de bunu dergaha hediye diye nitelendirmişti. Efendi Hazretlerinin konuşmalarına sohbet deniyordu. Mevlüt ilk ziyaretinden neredeyse bir yıl sonra Efendi Hazretlerinin öğrencilerine eski yazıyı ve hat sanatını öğretmek için özel dersler verdiği evin, aynı zamanda ona hayran küçük bir müminler kalabalığının toplandığı bir dergah olduğunu anladı. Bunu ne kadar geç öğrenmesinin nedeni dergaha, apartman dairesine gidip gelenlerin sır severliği ve sessizliği kadar kendisinin de bu konuları öğrenmek isteme işiydi. Orada olmaktan, Efendi Hazretlerinin her perşembe 5-6 dakika da olsa kendisine vakit ayırıp dertlerini dinleyip onunla sohbet etmesinden o kadar memnundu ki bu mutluluğu bozacak her şeyden sakınıyordu. Efendi Hazretlerinin kapısını çalan herkesle konuştuğu, 25-30 kişinin muntazaman devam ettiği salı sohbetlerine bir ziyaretçiden davet almış ama gitmemişti Mevlüt. Yasalara aykırı bir şeye bulaşma korkusuna kapıldığında bunlar kötü şeyler yapan kötü insanlar olsaydı duvara kocaman Atatürk resmi mi koyarlardı diye düşünerek bazen kendini yatıştırıyordu. Ama kısa sürede duvardaki Atatürk resminin tıpkı Kültepe'de lise yıllarında bir ara Ferhat'la girip çıktıkları komünist dergahın girişindeki kalpaklı Atatürk fotoğrafı gibi bir gün polis basarsa bir yanlışlık var, biz Atatürk'ü severiz diyebilmek için asıldığını anladı. Tek fark, komünistlerin Atatürk'e sonradan ne kadar inanmalarına rağmen onun aleyhine sürekli atıp tutmaları, Mevlüt hiç hoşlanmazdı bu çirkin sözlerden, dindarların ise Atatürk'e hiç inanmamalarına rağmen onun aleyhinde hiç konuşmamalarıydı. Mevlüt bu ikincisini tercih ediyor ve bazı hamhalat, sivri üniversite öğrencilerinin 500 yıllık güzel hat sanatımızın Atatürk'ün batı taklitçisi harf devrimiyle bitirildiği yolundaki sözlerine kanmıyordu. Mevlüt, Efendi Hazretlerinin dikkatini çekip gözüne girebilmek için her türlü yağcılığı yapan ama o odadan çıkar çıkmaz dedikodu etmeye ve televizyon programından bahsetmeye başlayan üniversitelileri yeterince ciddi bulmuyordu. Dergahta görebildiği odaların hiçbirinde televizyon olmamasını, burada devletin hoşlanmadığı tehlikeli şeylerin yapıldığının kanıtı olarak da görüyor, bazen korkuyordu. Bir gün yine bir askeri darbe olduğunda komünistler, Kürtler ve dinciler derdest edilirken dergaha gidip gelenlerin başları derde girebilirdi. Öte yandan Efendi Hazretleri bir kere bile ona siyasi propaganda ve telkin olarak görülebilecek herhangi bir şey söylememişti. Raiha Mevlüt'ün müdürlüğe Fatma'nın ilkokula başlaması el işine ayırdığım zamanı arttırdı. Artık ay sonunu nasıl getireceğim telaşıyla değil, içimden geldiği ve 3-5 kuruş kazanmak da hoşuma gittiği için el işi yapıyordum. Bazen perdenin hangi köşesine ne işleyeceğimizi bize gösteren bir dergi sayfası, bir resim veriyorlardı. Bazen de siz bilirsiniz diyorlardı yalnızca. Biz bilince bazen ne yapayım, ne işleyeyim diye aklıma hiçbir şey gelmiyor ve perdenin köşesine boş boş bakıyordum. Bazen de nakışlar, işaretler, çiçekler, altı köşeli bulutlarla tarlalardan kaçan ceylanlar geliveriyordu aklıma. Perde, yastık yüzü, yorgan kılıfı, masa örtüsü, peçete ne bulursam üstüne işliyordum. Dur Raiha, bir nefes al, yine kaptırdın kendini derdi bazen Reyhan abla. Haftada 2-3 kere Raiha öğle üstü saat 2-3 civarında Fatma ile Fevziye'yi ellerinden tutup babalarının müdürlük yaptığı büfeye götürüyordu. Kızları Mevlüt'ü akşam yemeği niyetine çorba içmeye eve uğradığı sıradaki bir saatin dışında gün boyunca neredeyse hiç göremiyorlardı. Sabah Fatma okula gittiğinde Mevlüt daha uyanmamış olur. Akşam 11.30-12'de eve döndüğünde ise kızlar uyumuş olurlardı. Aslında Fatma da Fevziye de büfeye daha çok gitmek isterlerdi ama babaları kızlarının tek başlarına büfeye gelmelerini kesinlikle yasaklamış, anneleriyle gelirlerken de onun elini bir an bile bırakmamaları şartını koymuştu. Beyoğlu'na özellikle İstiklal Caddesi'ne çıkmak Raiha'ya da yasaktı. İstiklal Caddesi'nin bir yanından öteki yanına koşarak geçerlerken Raiha da kızlar da trafik kadar Beyoğlu'nun erkek kalabalığından kaçtıklarını hissederlerdi. Raiha: sırası gelmişken söyleyeyim. Mevlüt'ün 5 yıl süren büfe müdürlüğü sırasında akşamları ona yalnızca çorba vermedim. Ona sık sık bol maydanozlu biberli menemen, patates kızartması, sigara böreği, bol biberli havuçlu kuru fasulye yapardım. Mevlüt'ün fırında tavuklu patatesi sevdiğini siz de biliyorsunuz. Artık pilav da satmadığı için ayda bir Mevlüt ve kızlar için bize indirimli fiyattan veren tavukçu Hamdi'nin yerinden bir tavuk alırdım. Raiha ve kızların haftada 2-3 kere öğleden sonra Bimbom kafeye gelmelerinin aile içinde pek seyrek konuşulan asıl nedeni ise kızların orada yedikleri kaşarlı sucuklu tostlar, dönerli sandviçler, içtikleri ayranlar ve portakal sularıydı. Mevlüt'ün müdürlüğünün ilk aylarında bu ziyaretlerin başında Raiha geçerken bir uğradık deme gereği duyardı. İyi ettiniz derdi bazen büfe çalışanlarından biri. Kızların sevdiği şeyler ilk ziyaretlerinden sonra onlara sorulmadan ısıtılır, hazırlanır, önlerine konurdu. Raiha hiçbir zaman bir şey yememiş. Çalışanlar ona sormadan hazırlayıp tatlılıkla gülümseyerek dönerli sandviç, kaşarlı tost gibi şeyleri ikram ettiklerinde evde daha yeni yediğini söyleyerek hep geri çevirmişti. Mevlüt karısının bu ilkeli tutumundan gurur duyar, elemanlarının ondan beklediği gibi ye işte canım bir tane demezdi. Daha sonraki aylarda Bimbom Kafe elemanlarının patronları Trabzonlu Tahsin Kaptan'ı aldatıp üçkağıtlar yaptıklarını keşfetmeye başladığı günlerde kızların bedava yediği dönerli sandviçler Mevlüt'ün vicdanını rahatsız etmeye başladı. (17) Elemanların Kumpası. Sen hiçbir şeye karışma. Mevlüt Trabzonlu patronunun bütün sıkı önlemlerine karşın 1990 yılbaşından sonra Bimbom çalışanlarının çok basit bir mantığa dayanan ayrıntılı bir hile geliştirdiklerini keşfetmeye başladı. Her gün elemanlar kendi aralarında oluşturdukları bir bütçeden yani kendi paralarıyla bir başka fırından ekmek alıyor, içine başka dükkanlardan aldıkları malzemeyi özenle koyuyor, böylece patrona çaktırmadan kendi ürünlerini yapıp kendileri satıyorlardı. Bu hamburgerler ve dönerli sandviçler her öğle çevredeki iş yerlerine paketler halinde sanki esrar yollanır gibi gizlice yollanıyordu. Para Mevlüt'ün baktığı kasaya verilmiyor, daha sonra ellerindeki defterle bu iş yerlerini tek tek ziyaret eden ve yiyecek konusunda önerilerini kaydeden Vahit tarafından toplanıyordu. Tıkır tıkır işleyen bu gizli düzeni Mevlüt'ün fark etmesi çok dikkat gerektirmiş, elemanları da Mevlüt'ün bütün bu hileleri fark ettiğini ama patrona ihbar etmeden oturmaya devam ettiğini anlatmaları için de koca bir kış geçmesi gerekmişti. Mevlüt ilk aylarda bir dolap dönüyorsa bunu en kolay kaptanın en genç elemanı Mikrop'un, bu takma adıydı, asıl adını kimse kullanmazdı, yapabileceğini düşündü. Askerlikten yeni dönmüş olan Mikrop, büfenin yer altındaki mutfak deposunu yönetiyor. 2,5 metreye 2 metrelik bu korkutucu pis mağarada hem hamburger köftesi, salça, ayran hazırlıyor, hem de patates kızartıyor, hem pek dikkatli olmasa da alüminyum tabakları ve cam bardakları yıkıyor, sudan geçiriyor demek daha doğruydu. Hem de yukarıda kalabalık biriktiği zamanlarda cepheye takviyeye yetişiyor, makineye tost koymaktan aceleci müşteriye ayran vermeye her işi yapıyordu. Mevlut ikinci fırından gelen fazla ekmekleri ilk defa mikrofon fareli ve hamam böcekli mutfağında fark etmişti. Mevlut, Vahit'i sevmez, eli yüzü düzgün her kadına uzun uzun bakmasından hoşlanmazdı. Ama ikisini birbirine bağlayan ve zaman geçtikçe derinleşerek Mevlut'u huzursuz eden bir bağ aralarında oluşuyordu. Müşteri olmadığı zamanlarda ikisinin de vakit öldürmek için televizyona bakması, görüntülerin duygulu yerlerinde bir günde 5-6 kere olurdu bir an göz göze gelmeleri onları birbirine yaklaştırmıştı. Mevlut kısa zamanda Vahit'i yıllardır tanıyormuş gibi hissetmeye başlamıştı kendini. Vahit, hileli düzenin muhasebecisi olduğu için Mevlut, televizyondan gelen aynı duyguları paylaşmaktan kaynaklanan bu yakınlıktan huzursuz oluyordu. Bazen üçkağıtçı Vahit'in bu ince duyguları anlayamayacağını düşünüyordu. Bazen müdür gibi düşünerek suçlu elemanın kendisine belki de bu televizyon duygudaşlığından yararlanarak yaltaklandığını aklından geçiriyordu. Hile konusunda ilk ipuçlarını fark ettiği günlerde Mevlut, Vahit'i ve diğer çalışanları süzen kendi gözünün, tuhaf bir şekilde iki gözünün değil, sanki kendisinden ayrılıp bağımsız bir şekilde, kendi iradesiyle kendisini Mevlut'u gözlediğini sezmeye başladı. Bazen bu büfenin insanları arasında fazla sıkışmış biri gibi hissederdi kendini. Göz o zaman Mevlut'u izlerdi. Bazen yapmacıklı bulurdu kendini, bazı bimbom müşterileri dönerli sandviçlerini kendilerini aynada seyrederek yiyorlardı. Pilav satarken soğuktan ve bütün gün ayakta dikilmekten, dondurma satarken yeterince iş yapamamaktan şikayetçiydi belki ama özgürdü de. İstediğini hayal edebilir, istediği zaman dünyaya küsebilir, duyguları sanki gövdesine hükmederdi. Şimdi ise bir dükkana zincirlenmiş gibiydi. Gün boyunca televizyondan gözlerini alıp hayal kurmaya çalıştığı mutsuzluk anlarında, akşam kızlarını göreceğini ve boza satacağını hayal ederek kendini teselli ederdi. Bir de boza satarken her akşam görmekten hoşlandığı o müşteriler, şehrin bütün insanları vardı. Mevlut yürürken kendi kafasında canlanan resimlerin "Boza!" diye bağırınca şehrin insanların kafasında da canlandığını ve onu bu yüzden yukarı çağırıp boza aldıklarını anlıyordu artık. Müdürlük yıllarında geceleri Mevlut daha tutkulu, daha istekli bir boza satıcısına dönüştü. Yarı karanlık sokaklara doğru boza diye bağırırken, yalnız perdeleri çekili pencerelere, sıvasız boyasız duvarlara, köşelere gizlendiğini sezdiği şeytani köpeklere ve pencerelerinin arkasındaki aileleri değil, kafasının içindeki aleme de seslendiğini hissederdi. Çünkü boza diye bağırırken, kafasındaki renkli resimlerin, resimli romanlardaki konuşma balonları gibi sanki ağzından çıkıp yorgun sokaklara bulut gibi karıştığını hissediyordu. Çünkü kelimeler şeylerdi, şeylerin her biri de bir resim. Geceleri boza satarken yürüdüğü sokakla kafasının içindeki alemin artık tek bir bütün olduğunu seziyordu. Bu sarsıcı bilgi bazen Mevlut'a kendi keşfiymiş ya da Allah'ın yalnızca Mevlut'a bahşettiği özel bir ışık, bir nurmuş gibi gelirdi. Mevlut, büfeden kafası karışık olarak çıktığı akşamlarda boza satarak yürürken içindeki dünyayı şehrin gölgeleri içinde keşfederdi. Bimbom'da dönen dolaplara karşı ne yapması gerektiğine karar veremediği sıradan günlerden birinin ardından bir gece boza diye bağırıyordu ki karanlığın içinde bir pencere açıldı, dışarı hoş bir turuncu ışık yayıldı. Kara iri bir gölge ona yukarı gelmesini söyledi. Feriköy'ün arkalarında eski bir Rum apartmanıydı burası. Mevlut İstanbul'a ilk geldiği günlerde bir öğleden sonra babasıyla yoğurt satarken bu apartmana girdiğini, pek çok satıcı bir apartmanlar ve üzerlerindeki ad levhaları hafızasında yer etmişti. Yukarı kata yoğurt götürdüğünü hatırladı. Savanora'ydı apartmanın adı. Aynı toz, nem ve kızarmış yağ kokusu da vardı binanın içinde. İkinci katta açılan bir kapıdan içeri geniş apaydınlık bir odaya girdi. Eski ev şimdi bir dikiş atölyesine çevrilmişti. Makinelerin başında oturan 10-12 kız gördü. Daha çocuk yaşında olanlar da vardı ama çoğu raiha yaşındaydılar ve başlarındaki örtüyü gevşek bağlayışlarından, iş yaparlarken yüzlerinde beliren dalgın ve ciddi ifadeye kadar hepsi Mevlut'a korkutucu derecede tanık gözüküyorlardı. Pencerede beliren iki yüzlü adam patronlarıydı. Bozacı, bu çalışkan kızlar benim evlatlarım. İngiltere'ye sipariş yetiştirmek için sabah minibüs onları evlerine götürene kadar kahramanca çalışacaklar dedi. Onlara bozanın en iyisini, leblebinin en tazesini vereceksin değil mi? Neredesin bakayım sen? Mevlut bir zamanlar burada yaşayan Rum ailelerden kalma alçık abartmalara, yaldızlı çerçeveli büyük bir aynaya ve sahte bir kristal avizeye dikkatle bakmasına rağmen daha sonra yıllarca bu odayı her hatırlayışında avize ve aynayı aslında görmediğini,
Hafızasının kendisini aldattığını düşünecekti. Çünkü dikiş makinelerinde çalışan kızları daha sonraki yıllarda kendi kızlarının Fatma ile Fevziye'nin yüzleriyle hatırlayacaktı. Artık her sabah Fatma ile Fevziye, abla kardeş siyah öğrenci örniklerini birlikte giyiyor, sürekli yeni kolalanmış gibi duran yarı sentetik yarı pamuklu beyaz yakalarını birbirlerinin arkasında geçirerek örneğin sırtındaki düğmeye ilikliyor. Mevlüt'ün Sultan Hamam'dan Ferhat'la lisede kısmet işiyle meşgul oldukları zamandan tanıdığı bir dükkandan indirimle aldığı okul çantalarını alıyor, saçlarını tokalarını takıyor, saat 7.45'te Mevlüt yataktan pijamalarıyla kalkarken evden çıkıyorlardı. Kızlar okula gittikten sonra Mevlüt'le Rahiya uzun uzun doya doya sevişiyorlardı. İkinci kızları Fevziye biraz büyüdükten sonra evliliklerinin ilk yılında olduğu gibi kendilerine ait bir odada baş başa kalıp seviştikleri neredeyse hiç olmamıştı. Evde yalnız kalabilmeleri için kızların Reyhan abla gibi bir komşuya gitmeleri ya da Vediha veya Semiha'nın bir sabah erkenden kızları alıp gezmeye götürmesi gerekiyordu. Yaz günleri kızların komşu bahçelerin birinde arkadaşlarıyla oynayarak saatlerce kaybolduğu zamanlar da olabiliyordu. Baharlarda ve yazın böyle bir fırsat önlerinde belirdiği ve yalnız evde kaldıkları vakit birbirleriyle şöyle bir bakarlar. Mevlüt neredeler diye sorar. Raiha komşu bahçede oyuna daldılar der. Mevlüt bakarsın biri geliverir şimdi der ve evliliklerinin ilk mutlu günlerine yine geri dönemezlerdi. 6-7 yıldır bir odalık evlerinde Mevlüt'le Raiha'nın düzenli olarak sevişebildikleri tek uygun zaman, kızların odanın diğer köşesindeki yataklarında uykunun en derin yerinde oldukları gece yarısı saatleriydi. Mevlüt akşam boza satmaktan geç döndüğünde, Raiha hala kendisini bekliyorsa ve televizyona bakmak yerine Mevlüt'e tatlı sözler söylüyorsa, Mevlüt bunu sevişmeye davet olarak görür, kızların gerçekten uyuduklarına emin olduktan sonra bütün lambaları dikkatle söndürürdü. Yorganın içinde karı koca sessizce dikkatle çok da fazla uzatmadan çünkü Mevlüt gerçekten yorgun olurdu, sevişirlerdi. Bazen de birkaç saat uyuduktan sonra birbirlerinin gecelikli ve pijamalı gövdelerine kendiliğinden sarılırlar ve yarım yamalak, sessizce ama içten bir derinlikte sevişirlerdi. Bu zorluklar yüzünden gittikçe daha az sevişiyor, bunu da evliliğin doğal bir sonucu olarak görüyorlardı. Şimdi vakitleri olduğu ve müdürlük işi sayesinde Mevlüt daha az yorulduğu için ilk evlendikleri günlerdeki coşkuyla sevişiyorlardı. Birbirlerini tanıyıp güvendiklerine ve birbirlerinden daha az utandıkları için de daha rahattılar. Evdeki yalnızlıkları onları birbirine yaklaştırmış, o benzersiz güveni, hayatta birbirlerini bulmalarının ne büyük talih olduğu duygusunu yeniden hissetmeye başlamışlardı. Bu mutluluk Süleyman'ın yaydığı dedikoduyu Raiha'nın yüzünde büsbütün yok edemese de iyice küçültmüştü. Hala orada bir şüpheye kapılıyor, o zaman mektup tomarını çıkarıp bir ikisini okuyor ve Mevlüt'ün güzel sözlerinin gücüne inanarak rahatlıyordu. Karı kocanın kızlar okula gittikten sonra yaşadıkları bu mutluluk, odadaki tek masada çay kahve içtikleri bir süreyle Mevlüt kahvaltı olarak bir momda kaşarlı domatesli tost yerdi, birlikte 1,5 saati aşmazdı. Çünkü Mevlüt'ün sabah 10'da bir momda olması gerekirdi. Mevlüt büfede dönen dolapları Raiha'ya işte böyle mutluluk ve arkadaşlık saatlerinde anlatmaya başladı. Raiha, sen hiçbir şeye karışma dedim önce. Her şeyi gör ama hiç görmüyormuş gibi yap. Neme lazım? Ama patron beni oraya göreyim diye, onları söyleyeyim diye koydu derdi Mevlüt haklı olarak. Patron da Vuralların adamı. Benim için burnunun dibindeki hırsızlığı görememiş demesinler sonra. Görüyorsun Mevlüt, hepsi ortak. Birini patrona ihbar edersen asıl hilebaz olan Mevlüt derler. Hep bir ağızdan da patron hemen inanır. Bu sefer seni atar işten. Vurallara rezil de olursun. Bunu her söyleyişimde Mevlüt'ün korktuğunu görür, üzülürdüm. 24. ayrımın sonu. Sayfa 298.